Ayrım 16, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel. İhsan Sabri Çatlatangil. Hariciye Nazırımız yaşı kemale ermiş, kendi murada zevk ehli, bol ahenk, onun içinde epi yorgun ve her şeyden önce kranta bir zat. Fraklar giyinmiş bir sincaba benzetiyorum ben kendisine. Her daim bir davete icabet etmek üzereymiş gibi bir hali var. Elinde bir kutu bonbon. İçeri buyur edildiğinde ev sahibesine cim bonbon diyerek uzatacak kutuyu ve ardından bir kahkaha. Şimdi efendim, böyle janti bir simayı, hele bonjurlu bir gazetemizin hiç de diplomatik olmayan bir dille hariciye teşkilatımızı 73 yaşındaki İhsan Sabri Çağlayangil yönetiyor tarzında başlıklarla, ki artık bilmeleri gerek bunu. İnsanın suratına tokat vurulur ama yaşı yüzüne vurulmaz, yıpratmaya yeltenmesi. Şık bir hareket olmadığı gibi dünya diplomasisinin dip ve fondip gerçeklerine aşina, mahfillerin vicdanını rencide etmektedir. Unutulmasın ki nazırımız kuyruk nahiyesine rastlayan kıllarını yel değirmeninde ağartmamışlığına ve bütün sincabilliğine rağmen o Amerika denen Sinbad the Sailor, yani Sinbad korsanıyla mücadele halindedir. Gerçi kökü çok eskilere ve derinlere giden nedenlerle kuyruğu çoktan ele vermiş bile olsa, sırf vatan ve protokol aşkına daldan dala çayırdamayı üstüne vazife saymaktadır. Hal böyleyken salı akşamı televizyonda tanık olduğumuz üzere Sayın Nazır tam TRT muhabiriyle yaptığı mülakatın sonunda Birleşik Amerika'nın Kıbrıs meselesine hal çaresi getirecek yeni bir plan hazırlamakta olduğu yolunda bazı söylentiler vardır dediği sırada beşhuş çehresinin ekrandan silinivermesi, ardından da Anadolu Yalama ve Yalanlama Ajansı'nın Associated Press tarafından verilen bu yoldaki haberi yalanlayışına yer verilişi en azından ayıptır. Kim bilir, belki de Sayın İhsan Sabri'nin insan sabrı çatladı da sonunda çıkardı da ya da çıkaracaktı baklayı ağzından. Belli ki bu sansür denen altıncı parmak sade arkadaş filmlerine karşı değil, üç ahbap çavuşlar arasında da işliyor. Biliyor elbet 40 yılın Çağlayangil'i Birleşik Amerika petrol bunalımının kaldıracıyla Avrupa'daki rakip tröstleri, Orta Doğu'da da radikalizmi hizaya getirdikten sonra sıranın Türkiye'ye de geldiğini. Farkında olmaz olur mu? Samamcının boşalttığı ipi gayri geriye çekmeye başladığını ve Türkiye'nin yarı bağımsızlığına kalkınma heveslerinin çarşafa dolanmış halde eski sünnet mahalline tıpış tıpış getirileceğini. Üstelik Kıbrıs İstiridyesinden Yunan efsanesindeki gibi güzellik tanrıçasının değil, Türkiye'nin sırtında kamburumsu uğurların patlak verdiği de malumu kendisinin. Boşuna feryat etmiyor Hazret. Gelişmekteki ülkelerin ivedi sorunları gözden kaybedilmemelidir. Bu sorunların çözümünü yeni bir ekonomik düzen kurulmasını beklemeye tahammülü yoktur diye. Ardından da ekliyor, uluslararası mali kurumlar gelişme yolundaki ülkelerin ekonomilerinin özelliklerini göz önünde tutmalı ve bu ülkelerin kalkınma olanaklarını içte katı bir mali istikrar sağlamak amacıyla kısıtlamaları istenmemeli. Aksine bu ülkelere dış tasarruf akışını artırmak yolları üzerinde durulmalıdır diyor. Diyor ama kim dinliyor? Çoktan yemişin sen ekose etekli levrek balığını. Kılçığını çıkarıyorlar şimdi boğazından. Var mısın imdat kapısından 45 milyon dolarlık ekmek kabuğuna? Menüyü de önceden 2 yıllık tanzimleyecekler. Öyle motor fabrikası falan, ağır sanayi falan, o vardalıklar yok. Yolla Erbakan'ı hacca, oynasın artık kumda. Üstler üstünde, ambargo altında, yanıyor oracığında fitil. Ve serkeşliğinin demeyeyim, kalkınma sarhoşluğunun acısını getiriyorlar burnundan fitil fitil. Yatırım azalınca işsizlik artar. Hem işçi sınıfı da akıllandı ve de dellendi. Nasıl dondururum ben ücretleri diye sızlan gayrı. Onun da bir planı var. Carter'ın cebinde elbet. Seninkine uymazmış. O başka. Uysa da koyuyorlar çünkü, uymasa da. Kardeşler, belli değil miydi canım bizim yeni yetme sanayi burjuvazisinin çevirdiği manevraların bir NATO manevrasıyla son bulacağı? Kararlıyız kararlı. Ama neye? Amerikan bloğunda kararını bileceksin, yani haddini. Öyle başını alıp gitmece yok. Kâr et ama kararınla. Sen bir aracısın, aracılığını bil. Araya girme ha. Yoksa... Şimdi işte İhsan Sabri Çatlatangil çatlamasa da patlamış, Sovyet Rusya ile ilişkilerimizden dem vurmada. 1958 devalüasyonundan sonra Adnan Bey ile Fatih Rüştü Bey de Moskova'yı ziyaret tasavvurundaydılar galiba. 7 Ekim 1977 Şibendifer siyaseti. 15 gündür yine havada yeni bir iktidar kokusu var. Aldanıyorum belki de. Zira seçimlerden beri bu bapta öyle keskinleşti ki burnumuz, incele incele bugün pat diye ayağımızın dibine düşecek diye korkuyorum. Fransa'nın ünlü şarap çeşnicilerinden biri trene binmiş, bir istasyondan kasıla kasıla girmiş bağcı köylülerle dolu bir kompartmana. Selam sabahın ardından girişmiş kendinin ne misli menendi bulunmaz bir şarap uzmanı olduğunu anlatmaya. Damağıma şöyle bir dokundurayım demiş, şıp diye söylerim şarabın ne cins ve de hangi yılın ürünü olduğunu. Tam o sırada üstündeki tepeleme dolu file yüklükten bir şeyler damlamaya başlamış yüzüne. Bizimki şöyle bir yalanmış, idam hükmü veren bir yargıç edasıyla Mosel 1952 deyip bilgiç bilgiç sırıtmış. Bunun üzerine karşısında oturan köylü ki çeşnicinin üstünde duran sepetteki eniklerin de sahibi aynı zamanda ''Bilemedim bey'' demiş. ''O senin tattığın bu yılki bizim fino ile çoban köpeği kırmasının sidiğiydi. Bağışla.'' Bizde de iktidar muhamminliğinin bu çeşit rizikoları olduğunu bilmez değiliz yani. Yine de birçok uğraş taşım gibi ben de ekşi ekşi kokmaya başlayınca iktidar tutamıyorum kendimi, yalanmaya başlıyorum, kusura kalmayın. Önce sizle Barış Mançok yarı baltacı bir bilanço yapalım. Son 20 günkü olayları laf kıtlığında asma budar gibi budayalım. Hiç de kulağa hoş gelmeyen zamazam davulundan sonra IMF enfiyecilerinin kredili baklava tepsisi boş geldi. VC'liler de aralarındaki sidik yarışı yüzünden devalüasyon oranını %10'a düşürdükleri için olacak, paramızı devalüa edelim derken uluslararası finans kapitalin gözünde kendi iktidarlarını devalüa ediverdiler. Büyük zırtözümüz Sülü, akordiyonun körüğünü elinden geldiğince yavaştan ve pesten kapatmaya özenirken, neylesin ki bir yandan kapı yoldaşı Erbakan, öbür yandan da Dünya Bankası'nın kapıcı kuşları iki dirseğinden dürtü verince, akordiyon çalgısı bet mi bet bir ses çıkararak kapanıverdi. Bu arada da körüğün dilimleri bir alay sorun ezdi gitti birbirine. Koalisyon devalüasyon, Kıbrıs'a çıkartmasyon ve ağır sanayiye son. Hepsi lanet oldu yekli yerine. Girdi mi sana arpa ambarı ambargoya? Başladı mı sana NATO kafamızın manevraları? Karşısında oturan muhterem zat cart diye osurduktan sonra gürültüyü koltuğunu oynatarak örtmeye yeltendiğinde Voltaire kafiye mi arıyorsunuz dostum diye sormuş hani. Sülünün koltuğu da o hesap. Bu arada kaçırdığı beyaz Amerikan kelebeğinin vızıltısını bastırmak üzere yarım bir kafiye bulmak için gacırdayıp duruyor. Cevit de sağır değil ya, Ses ve Tel Derneği'ne boşuna üyelik etmedi yıllar yılı, delik kulağıyla işitti elbet bu gacırtıyı. Napolyon ünlü matematikçi Laplace'ı iktidara geldikten 6 ay sonra İçişleri Bakanlığı'ndan azlettik de, sevgili Laplace her şeyi bir matematik problemi sanıyor, ben istediği kadar büyük bilgin olsun, politikayı matematiğin küçük sonsuzlarıyla bir tutan böyle bir allame ile çalışamam demiş. Ecevit böylesine bir allame değil. Baksanıza o küçük kurultayında bile büyük sonsuzlarla uğraşıyor. Onun içinde partisi içinde CHP muhalefetine muhalefet edenler herhalde küçük hesapları düşündüklerinden ötürü. Ecevit'in tek bir tüyosuyla suspus oluverdiler. Peki Ecevit'in aklındaki büyük sonsuz ne? Ne Bhagavad Gita, ne Krishna, ne de Krishna Menon. O bir iktidar babası olmak istiyor ve olacak. Lakin tek pürüzü iskeleye soldan, sancaktan yanaşanlar. Bu pürüz onları püskürtmekle giderilir ancak o da öyle yapıyor. İstediği kadar yalanlasın, sırtından o keneleri atması lazım. Yalnız ev sahibesinin bize emanet ettiği köpekle ülfetimden biliyorum. Kedi köpek cinsinin bedeninde üreyen keneler insan kısmında tutunamazlarmış. Nereden Halk Partisi'nin o insancıl sırtına yapışabilmiş ki o keneler? Ecevit böyle bir kene temizliğine girişiyor, onu anlayamadım. Yoksa burjuvaziye pirupak olmuş halde vazife arzında elbet büyük yarar var. Madem yine umutlar dağın ardından gelecek 10-12 namuslu yağmur bulutuna bağlandı, duanı da onlara göre edeceksin. Baksanıza Allah-u Samet'lik hatim indirdi şimdiden. Ardından AP'nin ufku da karardı bir hayli. İzmir'den getirttikleri Serdar Hoca'nın nefesi çok kuvvetliymiş diyorlar. Basın da aldı tokmağı eline, dövüyor davulu. Gayrı olacak bu iş. Değil mi ki tenekesi dövüldü bir CHP-AEP koalisyonunun? Önümüzdeki günlerde çaresiz gürüldeyecek göğümüz. Sağanak mı gelir ardından, ahmak ıslatan mı, orasını bugünden bilemeyiz. Yine de Süleyman doluya tutulmamak istiyorsa bu gelen yağmurdan kaçmasın, iyi eder. Ecevit işi sıkı tutuyor bu sefer. Kurdu şimendifer saatini, merter garında vagonların taşlaşıp durması o yüzden. İlle benim lokomotifim çekecek diyor. Sendika katarını başı bozukluk istemiyor, haklı. Düdüğümü çaldım mı ben kalkmalı diyor katar. Sola mola gitmece yok. Bir tek makas açık duracak ileride. Burjuvazi ile ittifak makası. Ki devrilip işçimizin kolu bacağı sol yana, yürüsün sosyal demokrat katarı, kapitalist yoldan mavim trak ufuklara. Çuf çuf da çuf çuf, tozu dumana ve sermayeye sermaye katarak. Ve şimdiden bazı aklı evvellerimiz bu dumanı eğri şimendifer tahvillerine kapışmaya başladılar piyasada. Amele fırkalarıyla piyaz yiyeceğimize, bize Bağdat Caddesi'nde piyasa edelim biraz diyorlar. 8 Ekim 1977. Bir Gürbüz Çocuk. Sağlık Bakanımız Sayın Cengiz Gökçek, çocukluğumuzda bizim pek rağbet gören Gürbüz Çocuk yarışmalarına katılmak için yaratılmış bir tip. Böyle bir yarışma düzenlense devlet sorumluluğu yüklenmiş şu haliyle bile bugün jürinin gözünü dolduracağına eminim. Hani bazı insanlar çocukluklarında neyse büyüklüklerinde de odurlar. Sayın Gökçek de onlardan. Sağlıklı kafa sağlam bedende bulunur yolundaki Latin atasözünü şahsen ne derece doğruluyor orasını bilmesem de belli ki bedence sağlıklı bir kişi. Sağlık sorunlarıyla ilişkisi sırf bundan ibaret bile olsa o da hiç yoktan iyi. Kanı temiz bir Türk'ün kalıpça nasıl olması gerektiğine canlı ve müşekkel bir örnek. Üstelik kendisi fotojenik, yani fotoğrafta alımlı bir kişi. Geçen haftaki televizyon söyleşisinde suretini uzun uzun temaşa fırsatı buldum da oradan biliyorum. Gazeteciymişler, Allah bağışlasın. İyi laf yapan bir ağzı var, ara sıra yanlış da yapıyor ama o kadar olur. Örneğin bir iki kez akut bağırsak konfeksiyonu diyerek tıp edebiyatına yeni bir katkı teşebbüsünde bulundular. Yahut da hızla gelişen ama ortak pazarın son önlemleri yüzünden ihracat olanakları maalesef kısıtlanan konfeksiyon sanayimizin yeni bir atılımına işaret buyurmak istediler. Avrupa ülkelerinin bu değişik konfeksiyon çeşidine kapışacaklarına da hiç şüphe yok. Sonra da ısrarla hac faraziyesinden söz ettiler. Hacın dinimizce farz olduğunu biliyorduk ama bu farzın sonuçları bakımından belki de bir faraziye sayılabileceği yolundaki bu yeni tefsir tarzını ilk kendisinden işitme olanağını bulduk. Kısacası TRT'nin bu sözünü ettiğim programı birçok yönüyle ilginç ve yararlıydı. Özellikle bazı ülkelerin kolera gibi can alıcı konularda milli menfaatleri kollama kaygısıyla bazı gerçekleri açıklamasının ya da küçültüp dünya kamuoyuna yansıtmamasının doğal karşılanması gerektiğini güleç bir yüzle dile getirişi, milliyetçilik anlayışının uygarlık dediğimiz ölçülerle hala ne kerte bağdaşabildiğini göstermesi bakımından çok da aydınlatıcıydı. Hükümetler halklarının çıkarlarını korumak için, örneğin turistleri, hacıları, salgın hastalıkların varlığı haberleriyle ürkütmemek için halklarının sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmiyorlarsa bunu normal karşılamamız gerekmekteydi. Kurulacak olan cennet vatan uğruna 8-10 bin fellahın cenneti boylaması maneviyatçılığın ta kendisiydi. Komşularımız böyle yapınca biz de maneviyatçılıkta onlardan geri kalacak değildik ha? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Gün evveli ortaya çıkıp bizde şu kadar kolera vakası var demenin ne alemi var? Müslümanın hastalığı Müslümana şifadır hem. Böylece kolera konusunda yeniden kaynaşmaya başlayarak İslam'ı ihya etme yolu da açılmış olur. Gerçi Allah için haccı da umreyi de tam yapın ayet-i kerimesinde Sayın Cengiz'in deyimiyle bu faraziyenin yerine nasıl getirilmesi gerektiğine ışık tutuyorsa da 1974 hac mevsiminde ikinci defa hükümet temsilcisi olarak bulunan Sayın Osman Saraç, tercüman refikimizde yayımlanan bir yazısında Mekke'de bazı şirket otobüslerinin Türk hacılarını Arife gününden önce Arafat tepesine çıkartıp Mekke'ye indirdiklerine ve kendilerini hac şampiyonu ilan ettiklerine şahit olduğunu söylemektedir. Bu dağcılık şampiyonasında bizden kaç pir-i fani'nin şehit düştüğünü bilemiyoruz. Yine de imana kuvvet bu mertebeye erişleriyle ne kadar övünsek azdır. Arada elbet otobüs şirketleri hacılarımıza gösterdikleri bu cansiperane yardımları dolayısıyla ahirette olmasa bile dünyada bir hayli mükafatlandırılmış olsalar gerek. Belki de şimdi MSP'nin kara yolundan haccın yasaklanmasını âli bir hükümet meselesi haline getirmelerinin altında yatan neden söz konusu şirketlerin çoğunun MSP'li dindaşlarımıza ait oluşudur. Kim bilir? Söz gelimi Sayın Asil Türk evvelsi günkü demecinde Avrupa'ya yolculuğu yasaklayın, biz de haccı durduralım cevizesiyle partisinin pazarlık dayanağını açıklarken 100 bin hacının hayatıyla oynanan bu birdir bir oyununun ne kadar ilahi temellere dayandığını dile getirmiş oluyordu. Hem böylece sağ dönen acılarımız yurdumuza kolera mikrobunu yayarak esaslı bir vatan hizmetinde bulunacaklar. En azından yüzlerce yurttaşımızın ağır geçim sıkıntısından kurtularak Tanrı katına varmasını sağlayacaktır. Ama işin asıl önemli yanı Sağlık Şurası'nın tavsiye kararına karşın hala Bakanlar Kurulu'ndan haccı bu yıl yasaklama kararının bir türlü çıkmayışıdır. Zaten Sağlık Bakanı anlattığım söyleşisinde de her şeyin Bakanlar Kurulu kararına bağlı olduğunu, kendisinin bakan olarak elinden bir şey gelemeyeceğini, suların belediyelerce kör topal klorlandığını, fazladan klorlama arzu eden kimselerin ise eczanelerden klor satın alabileceklerini belirtmişti. Yani gürbüz çocuğumuzun eli kolu bağlı, yoksa o da tehlikenin büyüklüğünü biraz geç de olsa kavramış durumda. Ne yapsın ki bu üç atlı hükümet arabası New York, Mekke ve Turan arasında da duvardan duvara çarpıp duruyor kendisini. Oysa İstanbul müftüsü B.H. Yener'in 1966'da fetva verdiği üzere Resulullah Efendimiz buyurur ki hastalık olduğu yere gitme ve hastalık olduğu yerden çıkma. Binaenaleyh Mekke ve Medine'de böyle bir hastalık varsa hacca gitmek hem dini hem de sıhhi bakımdan caiz değildir. Demek oluyor ki kolera salgınının haç yolu üzerinde yaygınlaştığına dair Sağlık Bakanınca da açıklanmış veriler mevcut olduğuna göre haccın bu yıl durdurulması ya da kısıtlanması için dinsel bakımdan hiçbir sakınca yoktur. Öyleyse bu yasağı önleyen nedenler de gayri dinsel, hatta karşı dinsel olsa gerektir. Peki ama çalınan bunca tehlike çanına karşın hacılarımız toptan sapıttılar mı ki hala hac yollarına düşmekle diretiyorlar? Akıllarını peynir ekmekle mi yedi bunlar? O da olamaz ama bu zam furyasından sonra Türkiye'de peynir ekmek kalmadı ki. Belki de kim bilir böyle bir yönetim altında yaşamanın getirdiği yiğitlik ve gözü peklik öyle boyutlara ulaştı ki kolera ve ölüm tehlikesini hacılarımız umursamıyorlar artık. 11 Ekim 1977. Parçalanmak istenen disko değil, disk. Türkiye bir siyasal depremler dönemi geçiriyor. Alttan zorlayan kor ateş düzeninin kabuğunu yer yer sarsıyor, silkeliyor, çatlatıyor, yarıyor, sular kaynıyor, patlamalar oluyor. Devletin resmi ve sivil yapısı çalkalanıyor. Ekonomik çark avaraya dönüyor, dış bağlantılar zangırdıyor. Afat üstüne afat, kıyametten günler çalıyoruz. Düzenin sahipleri damda, korkudan sarılaşmışlar, salya sümük öpüşe koklaşa, hırlaşa, kurtuluş çareleri aranıyorlar. Kabuğu onarmak, yamamak, pekiştirmek için deli danalar gibi dolanıyorlar çatıda. Son buldukları simya AP-CHP koalisyonu. Şişeler, tüpler, ispirto ocakları arasında seyirtiyorlar. Karılan eczaların dumanıyla göz gözü görmez olmuş. Kazanlar kaynatılıyor bir yandan. Tüneklerinde papağanlar viyaklıyor, kafeslerinde kurtlar uluyor, maymunlar ciyaklıyor. Bir curcuna ki. Partiler fokur fokur. Vire toplanıyor kurultaylar, meclisler, gruplar. Gariplerin dikelen başını yemek için hep. Canavarlar kuzulaşıyor, kuzular kuduruyor. Ecevit mahmuzlarını şakırdatan çizmeli bir kediye dönmüş, fındık farelerine gözdağı veriyor. Süleyman sıkıdan terledikçe ne mendil yetiyor ne yağlık. Şakaklarından büyüler akrepler damlıyor yere, koç toz vuruyor, eczacı başı afsunlar karıyor ve sabancı başı dana burunlarını biliyor. Halk Partisi'ni değişime, metamorfoza uğratmak için bütün bu hazırlıklar. ve Tagore'un bahçıvanları ellerinde aşı bıçakları, sosyal demokrasiye kapitalizm zakkumu aşılamak için dalları buduyor, kabukları çiziyor, budakları yontuyorlar. Halk Partisi'nin bu düzenbaz düzeni sürdürmesi için karar verilmiş artık. Enderun'a dahil edilmesi zorunlu bir devşirme. Kaşla göz arasında gözde olacağı da şimdiden belli. Ama egemenlerimiz kaş yapalım derken göz çıkartmayalım kaygısındalar. Sürmeler rastıklar fora edilmiş. İşçi sınıfının gözünü boyamak için bir de yeni bir diyo lazım diyorlar. Ki işçilere sen benim gözümdeki arpacığı bırak da kendi merter gözündeki merteğe bak diyebilsinler ve bu hengamede nasırlı gözleri açılmadan emekçilerimizin kör kör parmağım gözüne bir oyun tezgahlanabilsin. Üstelik bu oyunun dekorları da bu oyuna varız, dekoruz dermişçesine Türk solunun çolak eliyle fırçalanmış. Bizim çolaklığımızın ana nedeni solaklıktan merakiliğe düşmemizdir belki de. Çünkü sadece karşı tarafın ne yapacağını düşünüp kendi yapabileceklerimizi unutmakla, sadece kendi yapabileceklerimize akıl sardırıp karşı tarafın neler yapabileceklerini unutmamız arasında sallanıp durmamız sarsaklanmamızdır. Örneğin bazı arkadaşlarımız 1973 öncelerinden bu yana ne kadar kozumuz, askerimiz varsa topunu CHP'nin iktidar oluşuna bağlamıştır. Tıpkı 21 Mayıs ve sonrasında bazı arkadaşlarımızın varımızı yoğumuzu sırf kendi güçsüz gücümüze bağladıkları gibi. Bu ittifak sorununu kavramaktan da öte bilimsellik adına bilimselliği kulak arkası ediştir. Bu marazın tarihsel kökenleri uzun uzun tartışılabilir elbet. Bir başka sefere ama şunu bilelim ki gücümüzü küçümsemek ile gücümüzü abartma arasında deli dervişler gibi sallanıp hu çekmek Türk solunun bilimsellik savlarına hiç yaraşmadığı gibi üstelik bizi içinde yaşadığımız fırtına içinde bindiğimiz kayığı sallayan alıklara benzetiyor. Kemal Türkler bence kendi konumu bakımından haklı olarak disk doğrultusunu CHP'nin iktidar olması umuduyla bir sol mihrak arasında kurulacak bir dengeye bağladı. Sol mihrak onu oyuna gelen taban karşısında sarı sendikacılık suçlamalarından kurtaracaktı. Böylece İskandinav sendikacılığından başlayarak tipin kuruculuğundan yıkıcılığına kadar uzanan çizelgesini tarih aynasında haklı çıkaracaktı. Öte yandan bu sol mihrak asgarinin de asgarisini istiyor. CHP'nin iktidar oluşuyla getirmesi beklenen demokratik düzenle yetinmeye razı olduğunu, bunun ötesinde hiçbir çalkalanmaya yol açmayacağını güvenceliyordu. Yazık ki hesap Türklerin elinde olmayan nedenlerden ötürü yanlış çıktı. Halk Partisi bütünü sağlamına iktidara gelemedi. Türklerin bu anlattığım çıkmazdan çıkış yolu araması doğaldı elbet. Ama o sol mihrakın CHP'yi bir milli burjuva partisi bellemesinden köklenen ve dışındaki sol mihrakları püskürtme stratejisine ve kendisini olduğundan büyük gösterme taktiğine dayanan tutumu yurdumuzun gerçeklerine olduğu kadar bilimsel sosyalizmin ilkelerine de aykırıydı. Nitekim Halk Partisi'nin kapitalizm tornasından henüz dinlendiğince geçirilmemiş oluşu yüzünden iktidara getirilmeyişi, yukarıda belirttiğim strateji ve taktikte yenileyin ortaya çıkan koşullara göre değişmeler ve esneklikler getirmesi gerekirken o sol mihrak olayların üstüne gitmeyi yeğledi. Hem de bunu diskin konfederasyon çap ve çeperini değiştirdiği, dolayısıyla da nüfuz ve oy oranlarının eskisinden daha çürük olduğu bir dönemde üstüne aldı. Maden işteki operasyon diskin genel bünyesinde mevcut ölçülere uymayan ve ortalığı alarma verecek bir girişimdi. Oysa bir ricat gerekliydi. Tam bu sırada UDC çağrısına girişildi. Dipnot, UDC Ulusal Demokratik Cephe yayıncının notu. Bu hareket bir yandan demokratik sol güçleri ki disk içindeki o sol mihrakın o zamana kadar sürdüğü tek olma taktiği yüzünden yeterince ürkütülmüşlerdi. Bir yandan da egemen güçler karşısında iktidar bonservisi, iyi hal kağıdı alma telaşına kapılmış olan CHP'yi gelberi edecekti sözde. İkisi de yanaşmadı bu işe. Bu kapalı kapılara omuz atmanın yarattığı bunalım, disk saflarındaki hiç de saf olmayan ve antenleri sadece Halk Partisi'ne değil, istihbarat ajanslarına kadar dayanan unsurlar için bulunmaz bir fırsattı. Şimdi gözlemlediğimiz arbede bu fırsatın amansızca kullanılışı sürecidir. Öyleyse şu anda tek tek hepimize düşen görevler vardır. DİSK Türkiye İşçi Sınıfı'nı sınıfsal sendikacılık anlayışını temsil eden bir örgüt olarak bölünmemesi ve bir kanadı sosyal demokratlara, bir yanı da sekter, tek yanlı bir sol mihraka bol keseden dağıtılıp teslim edilmemesi gerektiğine göre Kemal Türklere manevra payı tanınmalıdır. Kendisi tıyneti ve dengeleyici ve bütünleyici zekası içinde serbestçe devinme olanağı bulmalıdır. O sol mihraka düşen demek ki ateşe körükle gitmek değil, beliren yeni koşullara göre gerileyip uçurumlaşmakta olan bu yarığı bir an önce esirgemezliklerden kaçınmayarak kapatmak ve bu atılımda dışarıda kalan sol güçlerin tarihsel görev anlayışına seslenmektir. DİSK dışında kalan ve kimi haklı kimi haksız o sol mihrakın eylemlerine diretmiş güçlere düşen görev ise ayrılıkları, anlaşmazlıkları şimdilik bir yana bırakmayı bilip DİSK'in bölünmesini önlemek için çalışmaktır. Belki de DİSK'in bölünmesi için egemen güçlerin seferber ettiği kaynaklar bizim bu önlenmesi gereken gelişimi önleme olanaklarımızın dışında. Olabilir bu. O zaman dahi bugün vereceğimiz bütünleşme çabası, yarın DİSK'in bölünmesi sonucu kurulması istenen yeni sosyal demokrat konfederasyon piçlenmelerine karşı işçi sınıfı tabanında etkin olabilecek bir savaşım kaynağının kurulmasına yardım edecektir. Arkadaşlar, egemen güçlerce parçalanması istenen, vur patlasın, çal oynasın bir disko değil, işçi sınıfının iktidarlanması için elimizde bulunan silahların en büyüğü olan bir kuruluştur. DİSK'tir. Ona göre davranmasını bilelim. 13 Ekim 1977. 16. ayrımın sonu. Sayfa 248.